Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapıran Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hazer 1401, Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 4 Aralık 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İranlı yetkililer düşmanın propagandasına ve fitnesine karşı tetikte olunması gerektiğini vurguladılar. İran Kara Kuvvetleri Komutanı tüm sınır sıfır noktalarında istikrarlı güvenlik sağlandı dedi. Tüm General Bakri küresel güç kutbu doğuda şekilleniyor dedi. Mename'de Siyonist İsrail rejiminin bayrağı ateşe verildi. İngiltere Başbakanı yasa dışı protestoları bastırıyoruz ifadesini kullanırken Macron 2023'te dünya ekonomik durgunluğu konusunda uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
İran Yürütme, Yargı ve Yasama Başkanları ortak bir toplantıda ülke yetkilileri arasında nifak yaratmak ve kamuoyunu rahatsız etmek amacıyla İran halkının düşmanların belgelenmemiş haberlerine ve yalanlarına karşı daha uyanık olması gerektiğini vurguladı. Eylül ayının sonundan bu yana İran'ın çeşitli bölgeleri isyanlara tanık oldu ve daha ilk günlerde bu isyanların yayılmasında bazı geleneksel ve modern medyanın rolü aşikardı. BBC Fars ve İran International, İran'da protestoların isyana dönüşmesinde ve isyanların şiddetlenmesinde önemli bir rol oynayan Londra merkezli Farsça yayın yapan iki medya kuruluşudur. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Yasama Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Organı Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ece'yi bu ortak toplantıda düşmanın psikolojik operasyonlarının bir parçası olan ve fitne faaliyetleri bağlamındaki itibarsız haberleri sahte ve yalan olarak nitelendirdi. İranlı yetkililer, İran'ın yetkili makamlarının bu tür temelsiz haberlerin güvenirliğini reddettiğini ve İslam İran'ın bilgili ve anlayışlı toplumunun da halkın istikrarını bozmaya yönelik bu tür akımlardan etkilenmeyeceklerini bildirdiler.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, anayasanın uygulanması sorumluluğu ulusal konferansında düşmanın anayasada İran milletinin temel inançlarını hedef aldığını söyledi. Galibaf, İranlıların anayasayı milli akitleri olarak kabul ettiklerini, yönelim, zevk, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin herkesin anayasaya saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Galibaf, devlet ile halk arasındaki ilişkiyi pekiştirmek ve İran bütünlüğünü korumak için anayasadan daha geçerli ve erişilebilir bir belge olmadığını açıkladı. İran Meclis Başkanı ayrıca son dönemde ülkede yaşanan olaylara işaret ederek, bugünkü düşmanın İran'ın birliğini, beraberliğini, milli ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını ifade etti. Son dönemde İran'da Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle isyanların ortaya çıkması, İran'ın dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanmalarına ve mümkün olduğu kadar çok kargaşayı kışkırtmalarına sebep oldu.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı, savunma, silah, stratejik ve taktik ilerlemelerimi sayesinde tüm sınır sıfır noktalarında istikrarlı güvenlik sağlamayı başardık, dedi. Ülkenin savunma kabiliyetini geliştirmesinin önemine de NATO General Kiyomer Saydari, bugün ordunun kara kuvvetleri düzeyinde yapılan savunma, silah, stratejik ve taktik ilerlemeler sayesinde tüm sınır sıfır noktalarında istikrarlı güvenlik sağlandı, dedi. Haydari, kara kuvvetleri kendi bünyesinde yaptığı yapısal değişikliklerle sahada verimli ve uzman insan gücü kullanırken bugün kendine yeter hale geldi. Zırhlı önleyici silahlar, İHA sistemleri, helikopter teçhizatı ve silahların üretimi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kendine yeterliliklerinden yalnızca bazılarıdır, dedi. Doğugeneral Haydari, ordunun kara kuvvetlerinin hareketliliğinin arttığına vurgu yaparak, bugün kara kuvvetlerine ait seyyar taarruz birlikleri, ülkenin batı ve kuzeybatı sınırları ile güney ve doğu sınırlarında konuşlandırılmış durumda ve ülkenin güneydoğu sınırları ve genel olarak kara kuvvetleri bölgesel düzeyde çok iyi istihbarata sahiptir, dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Amerikalıların tek taraflılık ve tek kutuplu bir sistem oluşturma yaklaşımlarında başarılı olamadıklarını belirtti. Tüm General Muhammed Bakri, Rusya Uluslararası Savunma Yardımcısı Kor General Fomin ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin hedefleri ve ulusal çıkarlar çerçevesinde ikili bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliğinin yanı sıra Amerikalıların bugün tek taraflılık yaklaşımında ve yeni bir kutuplar sistemi yaratmada başarılı olamadıklarını ve küresel gücün kutbunun doğuda şekillenmekte olduğunu söyledi. Tüm General Bakri, ortak tehditlerle mücadele ve ortak çıkarlar alanında işbirliği daha fazla istişare gerektirir ve bu işbirliğinin geliştirmesinin devamında dikkate alınmalıdır, dedi. Bakri ayrıca şöyle dedi. İki ülke Suriye'deki teröristlerle mücadelede başarılı bir şekilde işbirliği yaptı. Elbette Suriye'nin hala bu desteklerin devamına ihtiyacı var. Bu görüşmede Rusya Savunma Bakanı, Uluslararası İşler Yardımcısı da tüm General Bakri'ye Moskova'da Şanghay Anlaşması'na üye ülkeleri savunma bakanları toplantısına davet ederek tüm General Bakri'nin bu toplantıya katılmasını umduğunu ifade etti.
İran'ın Küçük Sanayi ve Sanayi Siteleri Kurumu'nun başkan yardımcısı Rus iktisadi aktivistlerle yaptığı toplantıda iki ülke arasındaki ihracat kapasitelerine dayanan ticari ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. İran ve Rusya ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkileri başta olmak üzere ikili alanlarda ayrıca Amerikan tek taraflılığına karşı çıkmak gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor ve bu son yıllarda iki taraf arasındaki yakın işbirliğinin ana faktörlerinden biri oldu. Bu hafta Tahran, İran'la ticari ve ekonomik ilişkileri ve alışverişi gelişmeye çalışan 30'dan fazla Rus şirketinden oluşan bir heyete ev sahipliği yapıyor. İran'ın haberine göre İran'ın Küçük Sanayi ve Sanayi Siteleri Kurumu Yardımcısı Azizullah Gurbani bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yetenekli küçük ve orta ölçekli şirketlerin olduğunu, bunun Rusya ile ticarette genişleme için önemli bir kapasite olabileceğini söyledi. Gorbani, Rus ekonomi aktivistlerinin İran'da sağlanan sanayi sitelerinin ve alt yapıları, ticari ilişkilerin geliştirmesi ve iki ülkenin iş dünyasının eskisinden daha fazla birbirine bağlanmasına zemin hazırlamak için ziyaret edebileceklerini belirtti. İranlı yetkili İran'ın Rusya'ya ihracat potansiyelinin iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirmesinde etkili olabileceğini belirterek bu bağlamda katılımlarla bir yol haritası geliştirmesinin önemli olduğunu belirtti ve iki ülkenin özel sektörlerinin de bu yolda önemli etkilerini olabileceğini kaydetti.
Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM olarak bilinen terör karargahı komutanı Washington'un savaş çığırtkanlığı ve Batı Asya bölgesine müdahalesine atıfta bulunmaksızın Tahran'ı bölgede istikrarsızlık çıkarmakla suçladı. CENTCOM olarak bilinen Amerikan Merkez Komutanlığı komutanı Michael Corella, Amerikan donanmasının 5. filosunun İran'la ilgili asılsız suçlamasına ve ülkesinin batıda Washington topraklarından binlerce kilometre uzakta bulunduğuna en ufak bir atıfta bulunmaksızın İran'ın hala Batı Asya'da istikrarı bozan ana unsur olduğunu iddia etti. İran'ın bölgesel gücünden ve etkisinden her zaman korkan Amerika 7 yıldır bu Batı Asya ülkesine yönelik saldırganlarını ve İran aleyhinde asılsız iddialarda bulunan saldırganları destekleyerek onları meşrulaştırmaya çalışıyor. Amerikan donanması 5. filosu cumartesi günü yaptığı asılsız suçlamasında Umman Körfezi'nde ve İran'dan Yemen'e giden bir deniz yolu üzerinde 50 tondan fazla cephane, fünye ve roket yakıtı taşıyan bir balıkçı gemisinin 1 Aralık'ta yakalandığını iddia etti. Beyaz Saray'ın Siyonist rejim yanlısı Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Umman Denizi'nde bir gemiye insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise daha önce şöyle demişti. İran'ı haksız yere suçlamak, Amerikan hükümeti, Siyonist rejim İsrail ve bu ülkelerin bazı müttefiklerinin bilinen tutumudur.
İran milli futbol takımının golü Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın inanılmaz golleri arasında yer aldı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasının sona ermesinin ardından resmi Dünya Kupası sayfası Dünya Kupası'nın inanılmaz gollerinden birkaç kare başlıklı bir sayfa yayınladı. Bu goller arasında Galler milli takımı için İranlı Ruzbeh Çeşmi'nin golünün görüntüsü de görülüyor.
FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Messi ve Alvarez'in attığı gollerle Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Arjantin rakibi Hollanda oldu. Polonya Futbol Federasyonu'nun Simon Markinak'ın yönettiği karşılaşmada Arjantin 2-1 skor ile sahadan galibiyetle ayrıldı. Arjantin bu sonucun ardından çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Öte yandan Hollanda ile Amerika Uluslararası Halife Stadında karşı karşıya geldi. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio'nun düdük çaldığı karşılaşmada Hollanda Amerika karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Türkiye güvenlik güçleri bir hafta içinde yaklaşık 1000 mülteciyi tutukladı. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya ve gözlemciler mültecilerin yaygın şekilde tutuklanmasını ve sınır dışı edilmesini bu krizle ilişkilendiriyor. Geçen hafta Türkiye'de 932 göçmen tutuklandı ve bu ülkeden 171 sığınmacı sınır dışı edildi.
Öte yandan Hatay'da IŞİD terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 7 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Haber kaynakları cumartesi akşamı Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda İHA saldırısı düzenlediğini bildirdiler. 20 Kasım'dan bu yana Türk ordusu Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı. Türk ordusu teröristlerle savaşma bahanesiyle yıllardır Suriye'nin kuzeyinin bazı bölgelerini işgal ediyor ve bu bölgelerde halen bir grup Türk askeri bulunuyor.
Öte yandan Irak Özgürlük Tugayı dün gece Kuzey Irak'taki Zelikan üssüne füze saldırısı düzenledi. Irak Özgürlük Tugayı Musul vilayetindeki bu askeri üssü 4 adet 122 mm füzeyle hedef aldığını duyurdu. Daha önce de haber kaynakları Kuzey Irak'taki Zelikan askeri üssünde 4 büyük patlama duyulduğunu bildirdi. Türkiye kuvvetleri Irak'ın Neynova eyaletinin başkenti Musul'un kuzeydoğusundaki Başika bölgesinde yer alan Zelikan üssünde konuşlanmış durumda.
Filistin direniş grupları Siyonist İsrail saldırılarına misillerini bulmak için bu sabah Gazze şeridi yakınlarındaki Siyonist yerleşim birimlerine ve askeri üsleri çok sayıda roket fırlattı. İRNA ajansına göre bu roket saldırılarında direniş grupları tarafından Sofa adlı bir askeri merkez ve Gazze şeridinin güneyindeki Siyonist yerleşim yeri Beni Netzarim hedef alındı.
Bahreyn halkı Siyonist rejim İsrail'in elebaşının Bahreyn ziyaretini protesto etmek için terör rejimi İsrail'in bayrağını yaktılar. Siyonist rejimin elebaşı Isaac Herzog, Bahreyn kralının davetlisi olarak bugün Mename'yi ziyaret edecek. Filistin medyasına göre dün Bahreyn halkı Siyonist rejimin elebaşının ziyaretini Bahreyn ve Filistin bayraklarını gönderi çekerek bu ziyareti kınadılar. Göstericiler ayrıca terör rejimi İsrail'in bayrağını ateşe verdiler.
Suudi hükümetine karşı ünlü bir isim Suudi Arabistan'da hükümetin desteğiyle fuhuşun yayıldığını ifşa etti. İRNA'nın haberine göre Suudi Arabistan İslami Hareketi El Islah'ın lideri Saad Fakih, sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan bir video dosyasında Suudi Arabistan'da yarı resmi fuhuşu ifşa etti. Fakih'in söylediğine göre çok tehlikeli ve korkunç bilgiler gösteriyor ki bazı sitelerde ve yazılımlarda adlar, fotoğraflar, Suudi cep telefonu numaraları, mail adresler ve ünlü oteller ahlaki yozlaşmanın tüm detaylarıyla birlikte yer alıyor.
Rusya barış koruma güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerini bölgeden terk etmeye zorladı. Barış anlaşmasının imzalanması ve 44 günlük Dağlı Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti birbirlerini defalarca anlaşma hükümlerini ihlal eden provokatif eylemlerle suçladılar. Ermenistan dün Azerbaycan Cumhuriyeti ordusuna bağlı askerlerin Sete Pankert Goris otoyolunu işgal ettiğini duyurdu. Bu karayolu Dağlı Karabağ'ı Ermenistan'a bağlıyor.
Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban yönetiminden sonra ilk kez yurt dışına çıkmayı başardı. İran haberine göre Afganistan'ın eski Maliye Bakanı Ömer Zahirval, cumartesi akşamı Hamid Karzai ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak yurt dışına çıktığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Sunak attığı tweette bu ülkedeki protestocuları bastırmakla tehdit etti. İngiltere Başbakanı bu ülkede çeşitli örgüt ve şirketler tarafından artan halk protestoları ve grevlerine tepki olarak bir tweet attı. Tweette polisin her türlü yasa dışı eylemi bastırma hakkı olduğunu bildirdi. Sunak şöyle yazdı, yasa dışı protestoları bastırma için kararlı adımlar atma konusunda tam desteğime sahip olduklarını güvenlik güçlerine açıkça bildirmek istiyorum.
Fransa Cumhurbaşkanı 2023'ün zor bir yıl olacağını söyleyerek önümüzdeki yıl dünyanın ekonomik durgunluğu konusunda uyarıda bulundu. Emmanuel Macron, Amerika ziyaretinin sonunda dün TF1 televizyon kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. 2023 şüphesiz dünyanın ekonomik durgunluğu ile anılacak ve bu nedenle tarihimizde zor bir dönem olacak.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Batı'nın Ukrayna krizi bataklığı ve Çin'i arabulucu yapma girişimleri etrafında. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'e yaptığı resmi ziyareti Çin Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmede Charles Michel, Çin Cumhurbaşkanı'ndan Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Pekin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi. en üst düzey Avrupalı yetkilinin Çin devlet başkanı yaptığı bu talep, Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemekteki başarısızlığını gösteriyor. Avrupa, Amerika ile birlikte Ukrayna krizinde Rusya'ya yönelik tüm sektörlerdeki yaptırımlar başta olmak üzere tüm araçlarını ve kaldıraçlarını krizde kullandı. Moskova'yı yenmek için farklı yollara başvurdu. Ancak Avrupa Konseyi Başkanı'nın Çin'i ziyaret etmesi ve böyle bir talepte bulunması, savaşı durdurmak için Çin'in ayaklarına kapanmaları, Batı'nın Rusya'ya karşı nihai yenilgisini kabul ettiği anlamına geliyor. Rusya'da uluslararası meseleler uzmanı Konstantin Vorontsov bu konuda şöyle diyor. Batı Ukrayna'ya her türlü uyduyu bile sağladı. Bu Birleşmiş Milletler'e bildirilen çok tehlikeli bir süreç. Charles Michel'in Çin ziyaretiyle eş zamanlı olarak Çin ve Rusya'nın avcı bombardıman uçakları Pekin ile Moskova arasında Batı'ya karşı bir tür güç ve yakınlaşma ve birlik gösterisi olan ortak uçuşlar yaptı. Güney Kore hava sahasının ihlal edildiğini açıklasa da Rusya bu iddiayı reddederek hiçbir ülkenin hava sahasının ihlal edilmediğini belirtti. Rusya ve Çin askeri bir ittifaktan bahsetmeseler de iki ülke arasında bazı askeri programların uygulanması, Kuzey Atlantik Antlaşması örgütünden gelebilecek olası bir tehdide karşı hazırlıklı olduklarını gösteriyor. Çünkü NATO coğrafi alanını genişletme konusunda çok kararlı ve uluslararası kriz de buradan kaynaklanıyor. Rusya'nın NATO'dan güvenliğine yönelik gelen tehdit konusunda defalarca uyarmasına rağmen Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki ısrarı da bunun göstergesidir.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Bigdeli bu konuda şunları söylüyor. Rusya, NATO'nun sınırlarına doğru genişlemesinin kendisini güçlü bir şekilde tehdit ettiğini hissediyor. Çin de Güney Denizi'nde bulunan Amerikan filolarından ciddi şekilde kaygılı olup tehlike ve tehdit duygusuna sahip. Bu nedenle Moskova ve Pekin'in ortak tehditlerle karşı karşıya kalması ve her duruma hazırlıklı olmaları zaruridir. Her halükarda Avrupa soğuk mevsimin arifesindeyken Charles Michel'in Çin'e yaptığı gezi Avrupa'nın Ukrayna krizin herhangi bir şekilde devam etmesine ve bunun enerji durumu üzerindeki etkisine karşı aşırı zayıflığını gösteriyor. Bu da Avrupa kamuoyunu Avrupa destek politikalarına karşı bir duruma getiriyor. Avrupa krizinde Amerika uyma büyük bir rol oynamıştır. Bu Avrupa kamuoyunun Ukrayna krizinin iki tarafı savaşa sürükleyerek şimdi de Avrupa'yı farklı sektörlerde yaptırımlarla zor durumda bırakan ve yaşam koşullarını bozan Washington'un Avrupa'ya kurduğu bir tuzak olarak gördüğü bir sırada gerçekleşmektedir. Bu nedenle Avrupa Konseyi Başkanı Çin'e gitmiş ve bu ülkeden Ukrayna'daki savaşı durdurmaya çalışmasını istemiştir. Avrupa ülkelerinin savaşın uzanmasını tasavvur etmemiş olmaları zor bir tahmindir. Bu yüzden Avrupa muhakkak durumun vehametini anlamıştır. Aslında Batı Ukrayna'daki krizin Rusya'da bu ülkenin başkanı Vladimir Putin'e karşı huzursuzluğa yol açacağını düşünüyordu. Ancak Putin'in Ukrayna krizini yönetmesi, bu krizin batıya yönelmesine, özellikle Avrupa ülkelerine dönmesine neden olmuş. Bu da onları Avrupa kamuoyunu savaşı devam etmeye ikna etmekte zor durumda bırakmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İngiltere'de protestocuları bastırma tehditleri etrafında. Son aylarda başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde ekonomik ve sosyal sorunların ağırlaşması bu ülkelerde toplumsal protestoların ve itiraz gösterilerinin artmasına sebep oldu. Bu toplantıların çoğu polis güçlerinin baskısıyla karşı karşıya kaldı ve bastırıldı. Bu bağlamda ülke polisinin protestocuları bastırmadaki performansını savunan İngiltere Başbakanı Sunak, polis şefleriyle görüşünü açıklayarak İngiliz polisinin her türlü yasa dışı protestoyu bastırma hakkı var ve bu şekilde İngiliz polisinin hükümet desteğini almalıdır ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı'nın bu açıklamaları Londra ve bu ülkenin diğer şehirlerinin son zamanlarda bu ülke hükümetinin siyasi ve iktisadi eylemlerine karşı halk protestolarına sahne olduğu bir zamanda geldi. Yüksek yakıt fiyatları, birçok sanayi ve fabrikanın iflas etmesi ardından gelen işsizlik artışı, enflasyon endeksindeki benzeri görülmemiş sıçrama ve yaşam maliyetlerindeki aşırı artış İngiltere'yi son yarım yüzyılın en kötü ekonomi koşullarına getirdi. Bu koşullar bu ülkenin birçok vatandaşının toplanmalar ve protestolar düzenleyerek hükümetin performansını protesto etmesine neden oldu. Bu bağlamda eski İngiltere Başbakanı Brown şöyle dedi. İngiliz halkının %70'inden fazlası yoksulluğu, sosyal eşitsizliği ve enflasyonu hayatlarındaki en önemli endişeler olarak görüyor. Bu gösterilerin çoğu bu ülkenin polis ve sözde emniyet gücü tarafından baskıyla karşı karşıya kalırken gerçekleşti. Bu durum Almanya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerine de kendini göstermektedir. Fransa'da ekonomik ve sosyal krizin şiddetlenmesi yaygın protesto gösterilerine yol açtı. Öyle ki son aylarda binlerce Fransız protestocu sokaklara indi. Ancak bu protestolarda polis güçlerinin baskısıyla karşılaştı ve bastırıldı. Fransız polisi Fransız protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bunun sonucunda çok sayıda protestocu yaralandı ve onlarca kişi tutuklandı. Fransa'da enflasyon oranı 37 yılın rekorunu kırarak bu yılın Ekim ayında %6.2'ye ulaştı. Almanya'da da benzer bir durum söz konusu ve Alman vatandaşlarının protesto gösterileri polis tarafından bastırılıyor.
Söz konusu baskılar devam ederken ve bastırılma rüzgarı Avrupa'da eserken batılı ülkelerin yetkililerinin her zaman insan haklarına sahip çıkması iddiasında bulunması, ifade özgürlüğü hakkına saygı duyduğu ve vatandaşların haklarına saygı duyduğu bir jest sunması gülünç ve düşündürücüdür. Bu ülkeler özellikle son yıllarda düşmanca ve müdahaleci tutumlarıyla birçok ülkeyi insan haklarına saygı göstermemekle suçlamaktalar. Halbuki kendileri en fazla insan hakları ihlallerini yapıyorlar. Bu müdahalelerin bir örneği Britanya hükümetinin İran'daki halk protestolarının bastırılması olarak adlandırdığı şey nedeniyle bir dizi İranlı güvenlik ve kolluk görevlisine yaptırım uygulamasıdır. Bu durum İran'daki mevcut huzursuzlukta İngiltere ve diğer batılı ülkelerin düşmanca tutumlarını açıkça göster önüne seriyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol görüşlü bir temsilci olan Mick Wallace, ifade özgürlüğü talep eden ülkelerdeki protestocuların tutuklanmasını eleştirirken, şu anda Avrupa'da ifade özgürlüğü tehdit altında. Ukrayna'daki savaşı eleştiren herkes fikrini ifade ettiği için tutuklanıyor, dedi. Amerika ve Kanada'da da durum aynı. Tüm insani taleplere rağmen bu hükümetler protestolara ve muhalefete müsamaha göstermemekte ve polisin müdahalesiyle bu itirazları bastırmaktadır. Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Protestocuları bastırmak için polise protestocuları tutuklaması ve para cezası vermek için gerekli yetkiler verilecek. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1401, Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 1444 ve miladi 4 Aralık 2022 Pazar. 11 yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Haziran 1390'da İran askeri yetkilileri Amerika'ya ait RQ-170 modeli casusluk İHA'sını İran'ın doğusunda kontrollü bir şekilde indirdiklerini bildirdiler. Bu uçak Afganistan'daki üstten kalkıp İran toprakları dahilinde İran'ın elektronik savaş birliklerinin tuzağına düştü ve en az hasarla yere indirildi. RQ-170 modeli uçakları Amerikan ordusunun radara yakalamayan bombardıman savaş uçaklarına benzeyen en modern cihazlarından sayılırken özel casusluk kabiliyetine sahip olması dikkate alınarak Amerika'nın casusluk servisi CIA tarafından kullanılmaktadır. İran radarla yakalamayan söz konusu uçağı kontrol ederek siber savaş alanındaki gücünü gözler önüne serdi. ...166 yıl önce bugün 4 Aralık 1856'da İngiliz güçleri Hırat'ın İran tarafından ele geçirilmesi ardından Hark ve Bushehr'e saldırdılar. İngiltere'nin 1856'da Avrupa'da Kırım Savaşı'na katıldığı bir dönemde Nasreddin Şah Kacar bu fırsattan yararlanarak Hırat'ı ele geçirdi. İngilizler aynı günde İran'a savaş ilan etti. Bunun ardından 8 İngiliz savaş gemisi İran'ın Fars Körfezi'ndeki adaları ve limanlarına saldırı düzenledi. Böylece Hark Adası ve Bushehr Limanı İngilizlerce ele geçirildi. Nasreddin Şah bu süreçten kaygılanarak Fransa'nın bu konuda ara bulucu olması için kendi temsilcisini Paris'e gönderdi. İşte 1857'de Paris Anlaşması imzalandı ki buna göre İran hükümeti İngilizlerin İran'dan geri çekilmelere karşılığında Hırat'ı terk etme taahhüdünde bulundu. ...111 yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Haziran 1290'da Irak topraklarında mukim olan İranlı alimler Rusların İran devletine ultimatumu neticesinde İran'a göç ettiler. Hicri Şems'i 1289'da İran Milli Meclisi İran'ın ekonomisini ilerletmek için Amerika'dan bir mali danışmanın getirilmesini onayladı. Amerikalı William Morgan Schuster 3 yıllığına ülkenin hazinedarlığını üstlendi. Bu girişime Rus çarı şiddetle karşı çıktı ve birçok bahaneden sonra İran'ı Schuster'in İran'dan kovulmaması halinde İran'a asker göndermek konusunda uyardı. Meclis bu ultimatuma direnince Rus hükümeti Kuzey İran'ı işgal ederek Kazvin'e ilerledi. Irak'taki yaşayan İranlı din adamları Rusya'nın İran'a verdiği ultimatumu öğrenince İran'ı zilletten kurtarmak ve Ruslara karşı savaşmak için Ayetullah Ahun Turasani ve Şah Abdullah Mazenderan'ın liderliğinde İran'a dönme kararı aldılar. Ancak İran'a gitmeyi planlayan Ayetullah Ahun Turasani ani bir rahatsızlık sonucu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti ve böylece bu hareket durduruldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar
Akşener, eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse evet diyeceğiz.
Yeni Asya
Yeni Anayasa ortak mutabakatla yapılacak.
Cumhuriyet.
Kılıçdaroğlu ekibini tanıtacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Müzik Kazım Güleç Yüz, 2 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masa Affa da El Atmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hayli zamandır tekrar konuşulmaya başlanan af meselesi için iktidar çevrelerinden gelen işaretler bu konuda şimdiye kadar sergiledikleri çarpık yaklaşımı devam ettirme niyetlerini ele veriyor. Görünen o ki çıkardıkları adaletsiz infaz düzenlemesi üzerinden yola devam edip açık cezaevlerinden salıverdikleri 120 bin civarındaki kişiyi yeniden içeri almayacaklar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Af deyince anladıkları bu. Gereksiz ve hukuksuz tutuklamalarla tıka basa doldurdukları cezaevlerini biraz boşaltmak. Ama masumları içeride tutmaya devam ederken adi suçlardan ceza almış olanları bırakarak. O çarpık infaz yasası için en çok çaba sarf edenlerden biri olan AKP'li Cahit Özkan'ın bilahare hiç beklemediği bir anda gözden düşüp harcandığını bu vesileyle hatırlatıp aynı yolda yürümekte inat edenleri de benzer akıbetin beklediğini ifade etmiş olalım. Zulme alet olmak kimseye hayır getirmez. Er ya da geç bunun tokadını mutlaka yer. Peki esas yapılması gereken ne? Cevap, hiç değilse Cumhuriyet'in 100. yılına vesile kılarak bir büyük toplumsal barış hamlesi adı altında cezaevlerini boşaltmak. İktidarın çarpık bakışıyla bu konunun çözülemeyeceği belli olduğuna göre bu çok önemli problemin çözümüne ön ayak olma vazifesi yine muhalefete, özellikle altılı masaya düşüyor. Bu hususta esaslı çalışmaları olan altılı masa partileri konuyu masaya yatırıp bu kanayan yaraya bir neşter atmalı. Aslında darbeyle de terörle de ilgileri olmadığı halde terörist yaftası vurulup zindana konulanlar açısından bir af söz konusu olamaz. Çünkü affı gerektiren bir suçları yok. Tam tersine onlardan af dilenmesi ve bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bunun için de bu kapsamda yapılan 15-20 Temmuz yargılamalarının tamamı bağımsız ve tarafsız yargı eliyle yenilenmeli ve istisnalar hariç bu yargılamalar tutuksuz yapılmalı. Altılı Masa'da bu davaları çok iyi inceleyip detaylarına vakıf olan isimler ve ekipler var. Gerekirse dışarıdan destek alarak ortak bir çalışma yapabilir ve bu yakıcı problemin çözümüne tarihi bir katkı sağlayabilirler. Velhasıl altılı masayı bu konuda da inisiyatif almaya davet ediyoruz. İcabet ederlerse çok dua ve destek alacaklarından eminiz.
Esfender Korkmaz, 2 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomik istikrara hükümet bozdu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar ekonomiye hiç müdahale etmese piyasada aksaklıklar olur ve fakat ekonomik istikrar bu kadar bozulmaz ve bu kadar sorun yaşamayız. Hükümetin her yeni kararı ekonomik istikrarı daha çok bozuyor. Siyasi iktidar kur artışını ve TL'nin değer kaybetmesini İhracatta rekabet gücümüzü artıracak şeklinde açıklamıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Açıklanan dış ticaret verilerine göre Ekim ayında geçen yıla göre ihracat %3, ithalat ise %31,4 oranında arttı. Ocak-Ekim arasındaki 10 ayda ihracat %15,4 ve ithalat %39,4 oranında arttı. Ekim ayında geçen yıla göre dış ticaret açığı %421,7, Ocak-Ekim dış ticaret açığı ise %168,3 oranında arttı. Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin düşük faiz yüksek kur ile rekabeti artırma hedefi tam anlamıyla çöktü. Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası gösterge faizini tek haneye indirmekte ısrarlı oldu ve indirdi. Gerekçe olarak büyüme ve ekonomide canlanma olacağını gösterdi. Açıklanan 3. çeyrek verilerine göre ise GSYH büyüme trendi düşüşe geçti. Geçen yılın aynı çeyreğine göre GSYH'da büyüme %3,9 ve fert başına GSYH'da artış %2,5 oldu. Bir önceki çeyreğe göre GSYH %0,1 oranında ve fert başına GSYH %1,5 oranında daraldı. Sanayi sektöründe büyüme durdu, %0,3 oldu. Gayri safi sabit sermaye yatırımlarında %1,3 oranında daraldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı polisi önlemler ekonomik istikrarı daha çok bozacaktır. Cumhurbaşkanı başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere marketlerde kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız ve bunun için Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız diyor. Tek haneli faiz ısrarı ve asgari ücret açıklamalarından gördük ki Türkiye'de bir ekonomi yönetimi yok. Kararları Cumhurbaşkanı veriyor ama Cumhurbaşkanı da geçmiş yanlışlara ve kendi yanlışlarına bakmıyor. Söz gelimi 2018 yılında da polis ve vergi memurları soğan depolarını basmıştı. Erdoğan o zaman bazı suistimaller var. Özellikle stokçular, şunlar, bunlar. Bunların üzerine bakanlıklarımız kararlılıkla gidiyor. Birçok depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze meyvede bu tür stoklar yapmak, bunların bedelini ödeyecekler dedi. Enflasyon %100'e çıktı, bedeli halk ödedi. Eğer siyasi iktidar ekonomik istikrar sağlamak istiyorsa planlama yapmalı, ekonomi yönetimi oluşmalı, Cumhurbaşkanı ekonomiye müdahaleden vazgeçmelidir. Üretimde ithal ikamesini teşvik etmeli ve ithal girdi oranını düşürmelidir. Hatta geçici süre için ve kısmen ithal girdi yerine üretim yapmalıdır. Altyapı yatırımları, elektrik dağıtımı gibi stratejik yatırımları devlet yapmalıdır. Ekonominin demokratik ve hukuki altyapısını yeniden oluşturmalıdır. Bir istikrar programı yapmalıdır.
Tahran Radyosu.
Özgen Acar 2 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Eczacılar Meydanlarda başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk Eczacıları Birliği'nin çağrısıyla 81 ilden Türkiye'deki 46 bin eczacıyı temsilen yaklaşık 5 bin eczacı "Dur de, tükeniyoruz" sloganıyla başkente, kamuoyuna ve hükümete seslendi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Anıt Park'ta düzenlenen büyük eczacı mitingine eczacı kökenli siyasetçiler de katıldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Eczacılar Anıt Park'ta boyun eğmeyen ilaç emekçileri diye seslenip sesimizi duymayanlara duyurmak, görmeyenlere birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek için buradayız dediler. Salgın sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini ve bu süreçte 77 eczacı, 24 eczane teknisyeniyle 2 eczacı odası personelinin görev başında kaybedildiği açıklandı. Türk Eczacılar Birliği'nin öngörüsüne göre çok kısa bir zamanda eczanelerin 1/3 kapanacak. 14 ve 21 Ekim tarihlerinde bu köşede Türkiye'de ilaçlardaki çok büyük sorunu irdelemiş ve 27 Kasım'da Ankara'da böyle bir buluşma yapılacağını duyurmuştum. O yazılardan bazı alıntılar yapalım. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, vatandaş ilaç bulamamaktan ve fark ücreti ödemekten bıktı. Biz eczacılarda istediğiniz ilaç yok demekten ve biz de bulamıyoruz demekten bıktık. Vatandaşın ilacı ödediği fiyat farkı daha da artacak demekten de bıktık. Türkiye'de ekonominin kötülüğü kuşkusuz her geçen gün ilaç sektörünü olağanüstü olumsuz etkiliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda ilaç bulunabilir olmaktan çıktı. Avrupa kuru ile gerçek kur arasındaki makas açıldıkça açılıyor ve ilaçlar yok satıyor ve vatandaşın tedavisi de yarım kalıyor. Özellikle diyabet, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresyon, tüm bebek, epilepsi, kanser gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Hatta bazı ilaçların eş değeri dahi yok. Böyle olunca da hastalar ilaçlarını temin etmekte güçlük çekiyor. Doktorlarına tekrar giderek piyasada mevcut olan ilaçlara göre tedavilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını ele alacağız. Şimdi sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Hakan Ergin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Yaşım oldu 28. Çocukluk yılları geride kalalı çok uzun zaman olmuş. Çocukken büyümek istiyordum hemen. Hemen büyümek için çok yemelisin, çok süt içmelisin derlerdi. Bunları yapmasam da hemen büyüdüm işte. Yaşım oldu 28. Bu 28'in 20'sini atsak mesela sadece 8 kalsa elimde, yani 8 yaşında olsam, o günlere dönsem yine der miydim acaba hemen büyümek istiyorum diye. Çocukluk sonrasını şu anki gibi idrak etseydim derdim ki ben büyümek istemiyorum. Hep çocuk kalıp hep oyun oynamak istiyorum. Çocuk olmanın en güzel tarafı oyun oynamak. Ama şimdiki zamanın çocuklarıyla değil, yine kendi zamanımdaki çocuklarla oynamak isterdim. Yani 80'li yıllarda çocuk olmak, sokakta, mahallede saklambaç, kuka, dokuz taş oynamak isterdim. Şimdiki çocuklar bilir belki saklambacı ama çoğu bilmiyordur kukayı, dokuz taşı. Hangisi daha heyecanlı acaba, bilgisayarda oyun oynamak mı, sokakta dokuz taşı devirmek mi? Her şeyden oyun çıkartabilirdik o zamanlar. Şimdiki gibi oyun kartları, tasolar, Beyblade'ler yoktu o zaman. Gazoz kapaklarını ezer, yere çizdiğimiz yılan içinde gezdirirdik. Dışarı taşıran kaybederdi. Seksek bir tebeşir ve bir taşla oynanan en zevkli oyunlardan biriydi. Birdir bir nedir desek bugünün çocuklarından kaçı anlatabilir bu oyunu bize? Ya da çatlak patlak yüz yuvarlak diye başlasak bu tekerlemenin sonunu kaç çocuk getirebilir?
Evet, gerçekten de güzel bir konuya değmiş dinleyicimiz değil mi? Evet. Yani biz de ister istemez çocukluk yıllarımıza döndük.
Çok böyle bir havayı değiştirdi yani.
Evet, şimdiki gençler pek anlayamaz ama ben de şu anda sizi bilmiyorum. Ben de çocukluk yıllarıma döndüm. Bir an o oyunları, sokakta oynadığımız oyunları hatırladım gerçekten.
Evet, çok bu oyunların ismini tekrar hatırlamamız
basit,
çok güzel
küçük,
oldu.
Evet, ne kadar küçük basit şeylerle insanlar mutlu oluyordu, oynuyorduk. Hmm. Hem masrafsız hem güzel. Şimdiki çocuklarla dağlar kadar arada mesafe var.
Yani çok seçenek var ama... Mutsuzluk
şimdi
daha fazla.
Teknolojinin artmasıyla artık her şey daha değişik oldu. Evet ama mutlular mı yani çocuklar, onu da bilmek lazım. İsterseniz devam edelim, bakalım dinleyicimiz mektubunun devamında neler yazmış. Evet.
Buyurun.
Çizgi film kanalları yoktu o zaman. Çizgi film izlemek için cumartesi günleri erkenden kalkmamız gerekirdi. Uzaktan kumandalı arabamız da yoktu. Ama tele bağlanan arabamız vardı. Oturduğumuz yerden süremezdik belki arabamızı ama yine de teliyle iterek götürebiliyorduk istediğimiz yere. Bilyadan kızak yapar mahalle aralarında kayardık. Bisiklete o kadar düşkün değildik o zamanlar. Halbuki şimdi çocuklar öyle mi? Bisikleti geçtik. Akülü arabaları var artık. Peki şimdi çocuklar neden sokakta oynamak yerine evlerine kapanıyorlar? Neden bizim çocukluğumuza göre her şeyleri olmalarına rağmen daha sorunlu çocuklar olarak yetişiyorlar? Neden daha zor öğreniyorlar? Neden çok daha şeyler istiyorlar? Neden bir türlü doymak bilmiyorlar? Neden ana babaya itaatte, saygıda zorlanıyorlar? Neden sadece ben diyorlar sürekli? Ve neden bir türlü paylaşmayı istemiyorlar? Çocuklarımız bizlerin aynasıdır. Bizim ileride onlardan beklediklerimiz, bugün bizim onlara verdiklerimizdir. Bu yüzden çocuklarımıza verdiklerimizi kendi çocukluğumuza inerek vermeliyiz. Biraz kıtlık vermeliyiz, biraz bolluk, biraz kanaatkarlık vermeliyiz, biraz sabır, biraz tevazu vermeliyiz. Biraz da güven. Ve asla, asla kibir vermemeliyiz. Tıpkı çocukluğumuz gibi olmalı. Hiçbir şeyi olmasa da her şey var zannetmeli. Her şeyden mutluluk çıkarabilmeli. Her şeyi olsa da kibirli olmamalı. Hep tevazu göstermeli.
Evet,
gerçekten insan duygulanıyor yani okurken de dinleyicimizin evet, bu güzel çok... mektubundan gerçekten ben de zevk alarak okudum.
Ben de
ne kadar
şekilde.
Fark var arada yani, insanlar hiçbir şey, o kadar yani imkanlar az olmasına rağmen o kadar tevazulu, o kadar mutlu, o kadar yani hayatlarından memnunlar ki insan evet, kala kalıyor. Ama bir de şimdiki gençleri düşünelim, böyle görüyor muyuz?
Hayır.
Son model oyuncaklar, efendime söyleyeyim bilgisayar, internet, şu bu. O kadar imkanlar sayısız.
Ama doymak ama yok.
Yok ve mutlu da değiller bakıyorsun. Yani bir türlü dinleyicimizin de belirttiği gibi evet, kesinlikle memnuniyet diye bir şey yok. Kadir şinaslık yok.
Evet, hep nankörlük.
Yani gerçekten... bilemiyoruz yani bu nereden nasıl böyle oldu onu da bilemiyoruz. İnşallah ki bizim çocuklarımız da bizim geçirdiğimiz çocuklukları tatsınlar. Gerçekten güzeldi.
Hatta
yani
daha iyisini.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki mektubumuza geçelim.
Thank you.
Canan Dinçer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Her şeyin başında gelen sağlık, gelişen teknolojik aletlerin yaydığı radyasyon nedeniyle vücudumuzda birçok hastalığın çıkmasına sebep olmaktadır. Televizyon başlanmak üzere cep telefonları, bilgisayarlar, ampuller ve kablosuz internet bağlantıları her evde bulunan birçok ev aletleri radyasyon yaymaktadır. Zaman hızla ilerlerken hayatın zorluklarını kolaylaştıran bu teknolojik aletler, bakın bizlere neleri unutturuyor, bizlerden neleri alıp götürüyor. Öncelikle biz kendimizi unutuyoruz. İş güç derken her şeyimizi bu teknik aletlere bıraktığımız için adeta yalnızlaşıyoruz. Etrafımıza şöyle bir bakarsak, baba oğuldan, oğul babadan, kardeş kardeşten, arkadaş arkadaştan, komşunun komşudan kaçar olduğunu üzülerek görürüz. Hele hele dostluklar bitme noktasına gelmiştir. Günümüzde cep telefonları, internet araçları, çeşitli ebatlardaki çekim yapabilen kameralar, ses kaydedicileri gibi vesaire vesaire aletlerin kötüye kullanılabilir olması düşüncesi insanlar arasındaki dostlukları bitirme noktasına getirmiştir. Dertlerimizi, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaşabileceğimiz dostlar ararsak dahi bulamayız. Maalesef bunun sebebinin teknolojik gelişmeyle birlikte oluşan bir güvensizliğin olduğunu varsayabiliriz.
Evet, isterseniz devamını ben okuyayım. Günümüzde ilişkilerin menfaat etmeli ve çıkar üzerine kurulduğunu, insanların zaman zaman kendilerine çıkar sağlayacağı menfaatler ölçüsünde birbirleriyle ilgilendiğini üzülerek görmekteyiz. Yine günümüzde aynı apartman dairesini çoğu kez üst kattaki komşunun alt kattaki komşusundan haberi olmadığını, komşuların birbirlerinden habersiz yaşadığını görmekteyiz. Ailelerimiz, yakınlarımız arasında ise irtibat ve ilişkiler gittikçe zayıflamakta ve azalmaktadır. Kısaca değerli dostlar, çocukların bilgisayar başından kalkmadığı, bizlerin televizyon başlarından kalkmadığı, birbirimizi ziyaret etme yerine telefonla hal hatır sorma alışkanlıkların arttığı, komşuluk ziyaretlerinin artık yapılmadığı, dostlukların bitme noktasına geldiği bir dünyamızı maalesef inşa etmeye devam ediyoruz. Evet, dinleyicimize çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz. Bu arada sırada bir telefon bağlantımız var. Hep birlikte dinleyelim.
Merhaba. Size teşekkür etmek için aramıştım. Gerçekten programlarınız çok çeşitli ve keyif verici. Birçok dini konulu programınızı izliyorum. Sürekli takip ediyorum. Arkadaşlarım ve etrafımdaki insanlar da programlarınızı pek beğeniyorlar. Umarım bu başarınız devam eder. Yeni programları dinlemeye hazırız. Teşekkür ederim.
Ve dinleyicimize paylaştığı için görüşlerini bizimle çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki mektuplarımıza geçelim.
Murat Dursun isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Şimdi demokrasi zamanı başlığıyla güçlü parlamenter sistem işbirliğindeki 6 partinin kamuoyuna deklare ettiği anayasa teklifi yasamanın güçlendirilmesi ve yürütmenin kamu yönetiminin demokratikleşmesiyle ekonomiden adalete, temel hak ve hürriyetlerden güvenliğe, eğitimden sağlığa her alandaki çöküşün tamiri vaadiyle demokratik Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturuyor. Öncelikle tek kişilik, ucube rejimde tepeden talimatlarla bağımsızlık ve tarafsızlığını kaybederek hukukun üstünlüğünün güvencesi olmaktan çıkan yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanıp vesayetten kurtarılması, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu malına peşkeşin, külliyeden uzaklaştırma, ya da affını isteme ile kurtarılma çarpıklığı yerine yüce divanda ve mahkemede yargılanması büyük ehemmiyet arz ediyor.
Evet, dinleyicimiz güzel bir konuya değinmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Elimizde bayağı mektup var ama maalesef mektuplara yer veremiyoruz. Çünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve dinleyicilerimizle veda etme zamanı.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19-395-67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Musa Şensoy, Seda Peker ve Ozan Aydın isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Medine'de İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem İslam hükümeti kurduktan sonra Mekke fethine kadar geçen sürede yaşanan gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz.
İslam peygamberi Medine kentinde İslami hükümetin temelini atmakla aslında tarih sürecinde beşeriyetin önüne yepyeni bileşenleri olan ideal bir yönetimin en parlak örneğini koydu. Bu hükümette Allah Resulü ne makam, ne şan, ne şöhret ve ne de güç ve iktidar peşindeydi. İslam peygamberi sadece beşeri adalet hükümetini inşa etmeyi düşünüyordu. Öyle ki bu hükümette alemleri yaratan yegane Allah'tan başka hiçbir şeye tapılmayacaktı ve insanlar hiç kimseyi ve hiçbir şeyi yüce Allah'a ortak koşmayacaktı. İslam hükümetinde tüm kavimler ve tüm milletler eşit haklara sahipti ve beşeriyet barış, güvenlik ve kardeşlik çerçevesinde huzur içinde yaşayacaktı.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke'den ayrılarak Medine'ye yerleşmesi bazı özel zaruretleri de beraberini getirdi. Bundan sonra insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinin nazil olmasını ve Resulullah'ın emirlerini bekliyordu ve buna göre Müslümanlar yepyeni bir yaşamın temelini atmak istiyordu. Gerçekte Medine halkının yeni bir yaşama başladığı ve cahiliye döneminden çok daha farklı değerleri yeni yaşamlarının temeli olarak benimsediği açıkça ortadaydı. Öte yandan yeni İslami yaşam tarzını şekillendirmenin bazı elzemleri ve uygulamaları vardı ki bu da ancak Allah Resulü'nün salahiyeti çerçevesindeydi.
İslam peygamberi Medine'ye gelir gelmez ilahi ve pişkin bir politikacı misali kendisinin ve Müslümanların varlığını korudu ve böylece iç ve dış düşmanların Müslümanların arasına nüfuz ederek şom planlarını, uygulamalarını ve İslam'a zarar verme yollarını kapattı. Allah Resulü, muhacirler ve ensar arasında yakın ve derin bağlar kurmak amacıyla ikişer ikişer kardeş olmalarını emretti. Bu çerçevede Müslümanlardan yaklaşık 100 kişi ikişer ikişer kardeş oldu. İslam peygamberi de Hazreti Ali aleyhisselamı kardeş olarak seçti. Muhacirlerle ensar arasında gerçekleşen bu anlaşmaya göre ana yurdunu terk etmek zorunda kalan ve şimdi mali açıdan sıkıntıda bulunan muhacirler kardeş oldukları ensardan kardeşleriyle her şeyde ortak oldu ve hatta miras payı belirlendi.
Medine'de en önemli siyasi sorunlardan biri Evs ve Hazreç adındaki iki aşiretin uzun yıllardan beri devam eden savaşıydı. Bir başka sorun ise bu iki aşiretin Medine'de yaşayan Yahudilerle anlaşmazlıklarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği ilk yılda İslam öğretilerine göre siyasi bir anlaşma hazırladı. Müslümanların birbirine karşı görevleri, başka dinlerin mensuplarıyla ilişkileri, Medine'de yaşayan tüm Müslümanların, Yahudilerin ve müşriklerin Resulullah'ın önderliğini kabul etmesi söz konusu siyasi anlaşmanın önemli maddeleriydi. Anlaşma 4 bent ve 37 maddeden oluşuyordu ve Medine'de bulunan tüm gruplarca imzalandı. Bu anlaşma İslami hükümetin temellerinin güçlenmesi ve iç istikrara kavuşması bakımından önemli rol ifa etti.
Öte yandan nifak cephesinin şekillenmesi ve işlerin yolunda engel çıkarmaları İslam'ın yayılması yolunda en büyük engellerden biriydi. Müşrikler ve Yahudilerle gerçekleşen Bedir, Uhud ve Hendek savaşları ve münafıkların bu savaşlarda sergiledikleri tutum, bu komplocu zümrenin tefrikacı tutumunu açıkça gözler önüne sermişti. Münafıklar perde arkasında İslami hükümetin düşmanları ile yakın ilişkileri vardı ve en hassas kararlar alınırken düşmandan yana tavır sergiliyordu. Hicretin ilk 10 yılında çoğu İslam'ı savunmak için gerçekleşen bazı savaşlar yaşanmıştı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. Resulullah'ın tüm savaşları savunma amaçlıydı. Tabii bu savaşlarda Allah Resulü oturup Müslümanlara saldırılmasını beklemezdi. Eğer Resulullah silahlanmasaydı ve hazırlık yapmasaydı ve tüm gücünü düşmanla mücadele için seferber etmeseydi ve böylece düşmanın yüreğine korku salmasaydı, kuşkusuz düşmanlar ta ilk günde İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah'ı ve İslami toplumu paramparça etmişti. Bu yüzden Resulullah hazırlıklı olmaya ve savaşmaya mecburdu.
Yüce Allah peygamberine Araf suresinin 158. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Bu ayete göre Allah Resulü'nün risaleti sadece Hicaz topraklarıyla sınırlı değildi. İslam peygamberi bu emri yerine getirmek üzere Hicretin 7. yılında büyük devletlerin hükümdarlarına ve Hristiyanların liderlerine ve aşiretlerin reislerine mektuplar yazarak onları İslam'a davet etti. Bu mektuplar yazıldığı sıralarda Müslümanların Medine'de konumu büyük ölçüde güçlenmişti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siyasi ve manevi liderlere ve krallara yazdığı mektupların muhtevası, Resulullah'ın İslam dinini yaygınlaştırmak için ne gibi bir yol izlediğini ışık tutuyor. Allah Resulü'nün yazdığı mektuplardan 185 örneği günümüze dek gelmiştir. Bu mektupların hepsi İslam peygamberinin İslam'ın çağrısını mantıkla ve delillere dayanarak ve nasihat ve ikaz diliyle tüm dünyaya duyurduğunu gösteriyor.
İslam peygamberi bir istişare oturumu düzenleyerek başka ülkelerin liderlerine çağrı mektubu yazma planını anlattı. Ardından bir gün sabah namazının ardından göndereceği elçilerini çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah'ın kullarını nasihat edin. Kim insanların işlerinin başına gelir fakat insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermek için çaba harcamazsa Allah cenneti ona haram kılar. Şimdi sizler ayağa kalkın ve risaletin ta uzak yörelere kuryesi olun ve tevhid nidasını tüm dünyaya duyurun. İslam peygamberi gümüşten bir yüzükten bir mühür hazırlanmasını ve mühürün üzerine de Muhammed Resulullah yazılmasını emretti. Allah Resulü ardından mektupları mühürledi ve zarflarını da özel bir mumla yapıştırdı ve ardından elçilerini çeşitli ülkelere yolladı. Hidayet elçileri İran, Roma, Habeşistan, Mısır, Yemen, Bahreyn ve Hire'nin yolunu tuttu.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin o dönemin büyük devletlerine yazdığı mektuplar, İslam'ın daveti, istidlal ve mantık üzerinden fikri hidayet temeline ve liderlerle insanların arasında düşünme ruhunu geliştirme ilkesine göre şekillendiğini gösteriyor. Bu yöntem, Risaletin tüm yıllarında büyük bir iktidarla devam etti ve sonuna kadar da Kur'an-ı Kerim daveti ve Resulullah'ın tavsiyesi, hikmete davet ve hasene bir şekilde tartışmaya çağrı şeklinde sürdü. Nitekim İslam'ın Medine'den dünyanın diğer yörelerine hızlı bir şekilde yayılması da aynı yönteme dayanıyordu. Medine halkı da en başta aynı yöntemle ve Kur'an-ı Kerim'in güzel ayetlerini dinleyerek İslam dinini benimsemişti. Öyle ki Medine Kur'an-ı Kerim'le fethedildi denirdi.
Allah Resulü hicretin 6. yılının Zilkade ayında sırf umre yapmak için ve barışçıl bir anlayışla Mekke'ye doğru yola çıktı. O günlerde Müslümanlarla savaşacak durumda olmayan Kureyş müşrikleri birkaç elçi göndererek Allah Resulü ile Hudaybiye bölgesinde bir barış anlaşması imzaladı. Anlaşma bölgenin adı ile ün yaptı. Anlaşmada ne Müslümanlar Kureyş'e ve ne de Kureyş Müslümanlara tacizde bulunmalıydı. Anlaşmada ayrıca o yıl Allah Resulü ve sahabesi umreden vazgeçmesi ve seneye umre yapmak üzere Mekke'ye gelmesi kararlaştırıldı. Ancak bir süre sonra Kureyş kameri 8. yılda anlaşmayı ihlal etti. Kureyş o yıl İslam düşmanlarına mali yardım yapmanın yanı sıra gizlice Müslümanların müttefiki olan bir aşirete saldırdı ve aşiretten 20 kişiyi katletti. Namertçe gerçekleşen baskının haberini alan Allah Resulü İslam ordusunu Mekke'ye doğru harekete geçirdi.
Tahran Radyosu.
Ve böylece Mekke fethedildi. Allah Resulü Fetih Suresini tilavet ederek doğruca Mescid-i Haram'a geldi ve Kabe'yi tavaf etti. İslam ordusu gruplar halinde kentin dört bir yanından içeri girmeye başladı. O sırada Kureyş elebaşları ve asi insanları Mescid-i Haram karşısında tir tir titreyerek bilemedikleri kaderlerini beklemeye başladı. Bunlar geçmişte büyük yanlışlar yapmış, Resulullah'ı ve arkadaşlarını işkence ve taciz etmiş, savaşlarda yatmış, fitneler çıkarmış ve haksız yere kanlar akıtmıştı. Kureyş müşrikleri eğer Resulullah onlardan en sert biçimde intikam alacak olursa haksızlık yapmış olmayacağını da biliyordu. Ancak Mekkeli müşriklerin panik içinde bekledikleri o sıralarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam ordusuna kim evinde veya Mescid-i Haram'da veya Ebu Sufyan'ın evinde olursa canı güvence altında olduğunu bildirmesini emretti. İslam peygamberi Kureyş'in perişan halini görünce de onlara şöyle buyurdu: "Korkmayın, Allah sizi bağışlayacaktır çünkü O bağışlayanların en bağışlayanlarıdır. Haydi gidin, sizi azat ettim."
Mekke fethi sırasında yaklaşık 2000 kişi İslam dinini benimsedi. Oysa Allah Resulü hiç kimseyi İslam dinini benimsemeye zorlamamıştı. Gerçekte Mekke fethi İslam'ın Hicaz Yarımadası'nda hızla yayılmasının başlangıç noktası oldu. Kansız bir şekilde elde edilen bu zafer Allah Resulü'nün en büyük onur belgelerinden biridir. Bugün bir avuç akılsız ve cahil insan İslam dini gibi rahmet, barış, kardeşlik ve hoşgörü dinini şiddet yaftası ile suçlamaya çalışıyor. Oysa İslam peygamberinin bir tek Mekke fethi sırasında sergilediği barışçıl davranışı bu tür garezkar ve yalan propagandaları çürütmeye yeteceği kesindir.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'de yaşadığı 10 yıl boyunca yaptığı çalışmalar tamamen İslam'ın ülkelerini yüceltmeye yönelik uygulamalardı. Bu ülkeler o dönemin Medine halkının kültürel ve sosyal yapısında köklü değişiklikler yapmakla mümkündü ve zamanla İslam dinini çevresindeki dünyaya yaymayı başardı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.edeb.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İranlı yetkililer düşmanın propagandasına ve fitnesine karşı tetikte olunması gerektiğine vurgu yaptılar. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, düşman anayasada İran milletinin inançlarını hedef aldığı açıklamasında bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı tüm sınır sıfır noktalarında istikrarlı güvenlik sağlandığını belirtti. Arjantin, Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Türkiye'de bir hafta içinde 1000 sığınmacı tutuklandı. Hatay'da IŞİD terör örgütüne darbe yapıldı ve 7 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de Suriye'ye İHA saldırıları sürüyor. Ehrar el-Irak, Zelikan üstüne düzenlenen füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.